Dördüncü ayrım.
Bahçesi onun derin düşüncelere daldığı katedraliydi. Babam tapınağına girdi mi onunla hiçbir şekilde iletişim kurulamazdı. Onun tekrar dünyaya dönmesini beklemekten başka çare yoktu. Hasat zamanı benim için en eğlenceli olaydı. Ağaçların altında kurduğumuz merdivenlere tırmanır, dalların, yaprakların arasından meyveleri toplardık. Topraktan sebzeleri sökerdik. Domates ve kabakları, çalı fasulyelerini toplardık. Kova kova sular dökülünce topraktan taze mis gibi koku yükselirdi. Tüm meyveler ve sebzeleri annemizin önlüğüne doldurmadan önce yıkar parlatırdık. Bazı kez topladığımız ürünlerin bir parçasını ağzıma atardım. Çıtır çıtır taze havuçların, kıtır kıtır taze fasulyelerin çiğ yendiği zaman verdiği lezzeti sizlere anlatamam. Babamın yaşı ilerleyip ihtiyarlığın ağırlığını hissetmeye başladığı zaman bahçesi de onunla birlikte yaşlanmaya başladı. Her yıl ekilen dikilen bölümler azaldı. Fakat ömrünün son haftalarına dek her zaman bir bahçesi oldu. Annemin ölümünden sonra babam aile evini sattı. Yeni sahipleri bahçeye hiç ilgi göstermediler ve böylece babamın bahçesini ölüme terk ettiler. Çiçeklerin bir kısmını yabani otlar sardı. Bir kısmı da bahçeye dökülen betonların altında boğulup gitti. Babam eski evin önünden geçmeye bile dayanamıyordu. Sanırım evden ziyade bahçesinin bozulduğuna üzülüyordu. Evin öldüğüne inanıyordu. Bir ev ancak içindeki insanlarla birlikte yaşardı. Ama bahçe ise bambaşka bir olaydı. Toprak her zaman canlı ve yaşayan bir maddeydi. Terk edilip bakımsız bırakılsa bile meyve ağaçları meyve vermeye, çiçekler gonca açmaya devam edip sertleşen bakımsız toprakla savaşmayı sürdürürlerdi. İşte babam için toprağı bakımsız bırakmak, onu ekip biçmemek bağışlanmayacak bir kusurdu. Bütün yaşam boyunca toprağı ekip, dikip, biçip büyük bir mücadele vermişti. Babamın çevreciliğe olan sevgisi öleceği güne dek devam etti. Yaşamının son günlerinde hastanede kat hemşiresi odasına girdiği zaman onu bulamadığını bana söyledi. Çılgın gibi her tarafı aramışlar. Sonunda onu sırtında sabahlığı ile dışarıda penceresinin önündeki küçük bahçeyi sularken bulmuşlar. Hemşirelere kimsenin bu bahçeye baktığı yok, çiçekler susuzluktan ölmek üzereydiler diye çıkışmış. Kimsenin onlara bakmaması çok yazık. Halbuki bütün istedikleri yaşamak için bir avuç su. Bugün bile parlak bir papatya, gururlu bir gleyör, kadife gibi mor bir patlıcan gördüğüm zaman babamı düşünürüm. Çiçekleri, ağaçları gibi ben de onun bahçesinin bir parçası gibi büyüdüm. Onunla bahçede çalışarak edindiğim deneyler beni doğaya ve güzelliğe kopmaz bağlarla bağladı. Babam bana dünyadaki güzelliklere bakıp korumanın sorumluluğunu öğrettiği gibi kendi evimin bahçesine de bakıp koruyarak yaşam denilen mucizeye bir katkıda bulunmayı da öğretmişti. Baba, sevecen. Babamla en son annemle birlikte yaşadığı Nashville'de beraber olmuştuk. İkimiz arabadaydık. Babam başında kovboy şapkası ve sırtında kovboy ceketiyle direksiyondaydı. İkimiz birlikte olmanın keyfini çıkarıyorduk. Sonra ona baktım. Piposunun sapını kemirdiğini görünce birdenbire çok duygulandım. Kalbimden geçenleri ona söylemeliydim. Duygularımı dile getirip konuşmak için bütün cesaretimi topladım. Babam çok içine kapanık birisiydi çünkü. Benim babam olduğun için sana teşekkür etmek istiyorum. Sanırım tanıdığım en büyük adam sensin ve seni seviyorum. Yanıt vermeden önce ağır ağır gülümsedi. Evet oğlum, çok güzeldi. Baba, senin ne söylemeni istiyorum? Neyi? Beni seviyor musun? Evet, seviyorum. Öyleyse söyle. Ve söyledi. 3 hafta sonra da öldü. John Ritter. Babamıza onu sevdiğimizi söylemek neden acaba çok zordur? Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde sevgi derslerinde ödev olarak verdiğim bir konu her zaman sınıfta bir dalgalanma yaratır. Bütün öğrencilerime bir dahaki sefere evlerine gittikleri zaman babalarına sarılıp onları sevdiklerini söylemelerini isterim. Öğrencilerden çoğu heyecanla "Hayır, yapamayız" diye bağırışırlar. Eğer babama sarılacak olursam yüreğine iner. Hem babam onu sevdiğimi biliyor. Bunu ona söylememe gerek yok. Benim yanıtım ise öyleyse bu görevi yerine getirmek çok kolay. Eve gidince ona sarıl olur. Ne gariptir ki aynı bireyler annelerine sarılmaktan asla çekinmezler. Görevi tamamladıkları zaman aldıkları sonuçlar çok ilginçtir. Sonunda sınıfta olumlu ve dokunaklı sonuçları şaşkınlık içinde anlatırlar. İnanamadım, babam ağladı. Çok garipti. Babam onu kucakladığım için teşekkür etti. Deneyin ortak noktası şudur. Babaların çoğu çocuklarının kendilerine sarılmasından çok duygulandıkları gibi başlarından geçen deneyime aynı şekilde yanıt veriyorlardı. Bizim evimizde sevgimizi dışa vurmak asla sorun olmamıştır. Sevgimizi göstermediğimiz zamanlar sorun olmuştur. Birbirimize dokunarak, sarılarak, öpüşerek büyüdük ve sevgimizi bugün bile aynı şekilde göstermeye devam ederiz. Babamın dilinden düşürmediği deneyimlerinden birisi de iyi olmak parayla değildir. Sevmek size pahalıya mal olmaz. Annemle babamın kolları her zaman bizi kucaklamaya hazırdı. Böylesine basit bir sevgi gösterisinin neden diğer ailelerde bir norm olmadığını merak ederim. Arkadaşlarım özellikle yaşım ilerledikçe benimle alay etmeye başladılar. Bana muhallebi çocuğu adını takmışlardı. Babamı hala öptüğüm için bana burun kıvırırlardı. Her ne kadar sevgi ve şefkat gösterisine karşı olduklarını söylerlerse de bu gösterilerden biraz etkilendikleri ve hatta kıskançlık duydukları açıkça belli oluyordu. Zamanla diğer eksantrik davranışlarımızı kabul ettikleri gibi sevgi gösterilerimize de alıştılar. Yediğimiz garip yemeklere, konuşmamızdaki garip aksana, birbirimizle konuşurken heyecanla elimizi kolumuzu sallamak gibi diğer eksantrik davranışlarımıza alıştıkları gibi sevgi gösterilerimize de alıştılar. Yaşım ilerledikçe her ne kadar davranışlarımı düzeltmeye çalıştıysam da, özellikle buluğ çağında, kucaklaşmak kadar güzel bir şeyden vazgeçmeyi asla düşünmedim. Babamızın dizinde oturduğumuz sürece bize sarılacağını biliyorduk. Hiçbir yerde asla bulamayacağımız güveni ve huzuru babamızın kucağında bulabileceğimizi biliyorduk. Babamın kucağında otururken toprağın ve çeşitli otların mis gibi kokusunu duyardım. Babamın kucağına yerleşince saatlerce orada otururdum. Babamı rahatsız edeceğim korkusuyla yerimden kıpırdamaya cesaret edemezdim. Zaman zaman babam da elleriyle saçlarımı okşar veya eğilip başımı öperdi. Orada babamın kucağında çok özel birisi olduğumu düşünür ve her şeyin düzgün gideceğine inanırdım. Ne zaman gereksinme duysam orada kucağında oturabileceğime emindim. Sık sık babamı çok yumuşak olmakla suçlarlardı ama hiç kimse onun erkekliğine dil uzatamazdı. Evin tek hakimi babamdı veya manzara böyle gözüküyordu. Son sözü hep babam söylerdi ama evin düzenini bozmamak için de annemin üstü kapalı isteklerine saygı gösterirdi. Bir anlaşmazlık çıktığı zaman annem geri çekilmeyi bilirdi. Bize iyi bir erkeği kaybettikten sonra tartışmayı kazanmanın ne anlamı var derdi. Böylece babam her istediğini elde ederdi ama durumu iyice inceleyince bunun doğru olmadığı meydana çıkardı. Eğer içimizden biri bu düşüncemizi annemize açıkça söylemeye cesaret ederse annem şiddetle yatsır ve bizi küstahlıkla suçlayıp bizleri cezalandıracağını söylerdi. Annemin diplomasi anlayışı bambaşkaydı. Çocukluğumda özel ayrıcalıklarımdan birisi babamla birlikte komşuları ziyarete gitmek veya erkenden pazar sabahı ayinlerine devam etmekti. Tabii bu olay için özel giysilerim vardı. Babam bu tip gezmelere giderken takım elbise ve kravat bağladığı için ben de onun gibi giyinmek zorundaydım. Hiç olmazsa temiz, kolalı bir gömlek, uzun pantolon ve boyalı ayakkabılarımla dolaşmalıydım. Babam bana defalarca benimle gurur duymak istediğini söylemişti. Ben de ona düş kırıklığına uğratmak istemiyordum. Elimden sıkı sıkı tutar ve yola koyulurduk. Yanımda uzun boyu dimdik vakarla yürürdü. Ben de kısacık bacaklarımla koşuşturarak onun adımlarına yetişmeye çabalardım. Onun bir adımına karşılık ben iki adım atardım. Başımı kaldırıp ona baktıkça bu yakışıklı uzun boylu adamın benim babam olduğunu düşünüp hayret ederdim. İple çektiğim ziyaretlerden birisi sokağın köşesindeki evde yaşayan aileydi. Verandası sarmaşıklarla süslü geniş bir evde yaşarlardı. O verandada öğleden sonra uzun saatler babam ve dostlarıyla birlikte otururdum. Sevgili vatanları İtalya'nın acı tatlı anılarını tazelerlerken ben de saatlerce onları dinlerdim. Çok uzaktaki büyüleyici eski vatan hakkındaki hikayeleri dinlemekten asla usanmazdım. Bu hikayelerin sonunda ya neşeyle kahkahalar atarlar veya sık sık sessizce ağlarlardı. Evde yapılmış şarabın her yudumunda nostalji büyürdü. Bana da soğuk içecek bir şeyler verirler ve benimle kimse konuşmadıkça sessizce oturmamı isterlerdi. Bense her şeye rağmen orada bulunmaktan çok mutluydum. Kendimi sanki babamın çok gerilerde bıraktığı, fakat hiç de önemsiz veya gerçek olmayan gizemli dünyasına yaklaşmış gibi hissederdim. Acıklı dahi olsa babamla birlikte bu çok özel dakikaları paylaşmaktan mutlu olur, zevk duyardım. Bazı kez gün doğarken kalkar, onunla birlikte sabah ayinine gider, kilise sırasında hiç kımıldamadan veya yakınmadan ayin bitene kadar otururdum. Sonra babam beni elimden tutar ve kiliseden çıkardık. Babam her zaman şefkatli ve hoşgörülü değildi. Gerektiğinde çok katı bir disiplinciydi. Öfkelendiği zaman hiçbir şeyi gözü görmezdi. Cezalandırma şekli anneminkinden tamamen değişikti. Eğer çizgiden dışarıya çıkacak olursak annem hemen nerede ve nasıl olursa olsun bize derhal ders vermenin gerekli olduğunu düşünürdü. Ve derse bize yabancı olmayan şu cümleyle başlardı. Tiaspacco arfifasi. Aldığımız dersi kelimesi kelimesine şöyle tercüme edebiliriz. Şimdi yüzünüzü dağıtırım. Bizi cezalandırırken annemin eli de babamınki kadar ağırdı. Yalnız babamın bizi cezalandırması biraz farklıydı. Annem bizi dövdükten sonra gözyaşlarımızı siler ve bu aldığımız dersi asla unutmayacağımızı açıklardı ve sorun hemen çözümlenirdi. Babamın bizi cezalandırma stiline de alışıktık. Önce ölümcül bir bakış adını taktığımız bakışlarıyla öfkeyle yüzümüze bakardı. Bu bakış nasıl davranmamız gerektiğini açıkça anlatırdı. Yüzümüze bakarken gözleri ateş saçardı. Eğer uyarıyı anlarsak mesele orada kapanırdı. Eğer bize verilen ipucunu fark etmezsek veya anlamamazlığa gelecek kadar budalalık gösterirsek ondan merhamet beklememiz biraz safdillik olurdu. Eğer sevgi sürekli yiyecek olsaydı hiç aç kalmadığımızı söyleyebilirim. Babam asla unutmazdı. Babamızdan dayak yemek hiç de eğlenceli değildi. Öfkesi dalga dalga kabarır ve ebediyen devam ederdi. Dinlenip dinlenip dayak yemeyi öğrenmiştik. İki dayak arasında nefes alır, sonra yine dayak yerdik. Doğrusunu isterseniz böyle zamanlarda babamdan nefret etmek çok kolaydı. Fakat ancak babam için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bu yoldan öğrendik. Geriye baktığımızda fiziksel cezalardan pek fazla bir şey öğrenmiş değilim. Ama babamın tutarlı bir kişi olduğunu ve bizi döverken bizden daha fazla acı çektiğini söyleyecek kadar da asla riyakar değildi. Babam yaşlandıkça daha yumuşak birisi oldu. Gençliğimdeki adamı tanımaktan güçlük çektiğim günler olurdu. Aslında Sevgi adlı kitabımda önce babamı şefkatli, yumuşak, sevgi dolu, sıcak birisi olarak tarif etmiştim. Benden yaşça çok büyük olan ağabeyim babamın gençlik günlerini çok iyi anımsıyordu. Bana kitabında sözünü ettiğim baba kesinlikle benim babam değil dedi. Önce ağabeyimin gözlemi beni kızdırdı. Sonra birdenbire yıllar geçtikçe babamın gerçekten değiştiğini fark ettim. Yaşlılık onu yumuşatmıştı. Ağabeyimin baba diye tanıdığı erkekle benim tanıdığım baba çok farklıydı. İnsanlar değişir, hatta babalar bile. Babamın hayvan sevgisi de hiç ayrım tanımazdı. Evimizdeki köpeğe, birkaç kediye, kuşlara, akvaryum dolusu balıklara, tavşanlara ve tavukların arasında zaman zaman da bir kaplumbağa katılırdı. Babam ailesine gösterdiği sevgiyi ve şefkati bu hayvanlarla da paylaşırdı. Onun korunması altına giren tavşanlar her zamankinden daha hızlı üremeye başlarlardı. Tavuklar bizi ve komşularımızı taze yumurtadan mahrum etmezlerdi. Kuşlar ise sabahtan akşama kadar cıvıl cıvıl ötüşürlerdi. Babamın yiyeceklere karşı da sevgisi büyüktü. Pazar günleri mutfak ona kalırdı. Annem geç saatlere kadar uyur, sonra canı istediği zaman kiliseye pazar ayinine giderdi. Pek söylemeye cesaret edemezdik ama sanırım hepimiz pazar sabahı kahvaltılarının tadına doyamazdık. Babamın annemden daha iyi, daha lezzetli yemek pişirdiğini söyleyemeyiz. Fakat o yemekleri daha dikkatli ve özenli pişirirdi. Yalnızca bir kuralı vardı. O mutfağa girdiği zaman annem mutfaktan içeriye adımını atmayacaktı. Annemin egemen olduğu sahayı istila ettiği için annemi pek kolay kolay tatmin edemeyeceğini biliyordu. Tabii bu düşüncesinde de çok haklıydı. Babam ne kadar görkemli yemekler pişirirse pişirsin, annem daima bir kusur bulurdu. Eğer buna bir çimdik daha tuz atsaydın daha lezzetli olurdu. Bu biraz daha pişmek istiyor, buna biraz daha kekik koyabilirdin gibi yorumlar yapardı. Bu eleştiriler onların arasında bir tür oyun haline gelmişti. Annemin yaptığı her eleştiride yüzümüzü buruşturup babamın öfkeyle ne zaman patlayıp da bir daha asla mutfağa adım atmayacağını söylemesini bekleşir dururduk. Fakat böyle bir şey asla olmadı. Yıllarca sonra ikisi evde baş başa kaldıkları zaman annem yemek pişirmeyi tamamen boşadı. Günün birinde bütün ömrünce yeterli yemek pişirdiğini ilan ediverdi. Eğer babam yemek yemek istiyorsa mutfağa sahip olabilirdi veya daha iyisi çıkıp dışarıda karnını doyurabilirdi. Babam çok tutumlu birisi olduğu için dışarıda yemek fikrine karşı gelip hemen mutfağın idaresini ele aldı. Yaptığı bütün işler gibi bu görevde büyük bir coşku ve gururla üstlendi. Annem babamın pişirdiği yemeklerde hep kusur bulduğu halde beğendiğini gösteren tavırları vardı. Babamın pişirdiği ni beğendiği zaman aynı yemekten iki tabak yerdi. Tabii ikinci tabağı istediği zaman da kendisine göre iyi bir sebep bulurdu. Şundan biraz daha alayım derdi. Yazık, dökülüp ziyan olmasın. Bütün dünyada insanlar açlıktan ölürken yemek dökmek günahtır. Veya tencerede kalan kuşun kursağını bile doyurmaz. Dur ben onu ekmekle sıyırayım deyince babam gururla sırıtırdı. Babam öleli aradan yıllar geçtiği halde evimin koridorunda onun ayak sesleri, gülüşü, konuşması hala kulaklarımda çınlıyor. Sık sık sevgili hayali evin gizli köşelerinden çıkıp karşıma dikilir ve durup onu gözlerimin önünde canlandırırım. Babamla son kez paylaştığımız sevgimizi hala anımsıyorum. Waikiki'de plajda okyanus sahillerindeki kumsalda yürüyorduk. Yorgun ve yaşlı görünüyordu. Bir zamanlar coşkuyla attığı adımları yavaşlatmıştı ve ağrı çekiyordu. Kontrol edemediğim bir dürtüyle orada durup onun kollarımın arasına alıp bağrıma basmak istedim. Fakat her zaman kalbi sevgiyle dolu babam beni bu zahmetten kurtardı. Durdu, uzanıp beni kolların arasına alıp benim dile getirmek istediğim düşüncelerimi söyledi. İtalyanca, "Kederlenme, birlikte güzel bir yaşam sürdük," dedi. Baba, son günleri. Babam öldüğü zaman uzun süre derin bir yasa gömüldüm. Artık beni tanımayacak diye düşündüm. Fakat sonra onun hala yanımda olduğunu fark ettim. Kumsala gidip kendi kendime konuşup eski anıları tazeleyebilirdim. Öbür dünyaya göç etmesi bir anlam taşımıyordu. Babamı örnek alıp gereksinme duyduğum sevgisini hala içimde yaşatabilirdim. Tyne Daly. Babam 88 yaşında öldü. Annemden 5 yıl daha fazla yaşadı. Annem öldükten sonra yalnız geçirdiği zor yılları asla yakınmadan kabullenirdi. Büyük ablam Marş'ta yakın bir evde yalnız yaşamayı yeğledi. Evin temizliği, yemek, alışveriş ve diğer işleri kimseden yardım istemeksizin hep kendisi yaptı. Akvaryumundaki balıklarına ve bahçesine bakmaya asla son vermedi. Son nefesine kadar elindekilerini, ailesini ve komşularıyla paylaşmaya devam etti. Yaşama ve öğrenmeye karşı duyduğu coşkuyu asla kaybetmedi. Birçok şeyi ihtirasla sevmeyi asla yitirmedi. Babamın ölümcül hastalığı ölmeden bir yıl önce teşhis edildi. Tabii bu korkunç haber bizi yıktı. Ama bu haberden sonra eski anılarımızı tazeleyecek ve hatta yeni anılar yaratacak kadar özel bir zaman bulduk. İnsan ölümle yüz yüze gelince geçen her dakikanın kıymetini daha iyi anlıyor. Babam hasta olduğunu öğrenince ölümünün kaçınılmazlığını bütün yaşamı boyunca inandığı felsefesiyle kabul etti. Bana herkes ölecek dedi. Hiç olmazsa ben ne zaman öleceğimi biliyorum. Birlikte sonsuza dek yaşayamayız. Babam günlerinin sayılı olduğunu öğrendikten sonra bazı özel arzuları oldu. Ama yine de kendi evinde, çevresinde, ailesi ve dostlarıyla ve anılarıyla yaşamaktan mutlu görünüyordu. Gerçekleşip gerçekleşmemesinin fazla önemli olmadığını ısrarla söylediği halde babam iki arzusunu dile getirdi. Birincisi, Hawaii'ye tekrar gitmek istiyordu. Yaşadığı sürece dünyada en çok sevdiği çiçeklerin, kuşların, denizin, kumların, bol güneşli güzel havanın ve insanların en bol olduğu Hawaii'ye gitmek istiyordu. Gözlerinin içinde muzip ışıklar yana söne birkaç günlüğüne Las Vegas'a da gitmek istediğini söyledi. Annem ve babam o kentin görkemli etkisinden asla kurtulamamışlardı. Her ikisi de para makinelerinde bir iki kuruş oynamaktan büyük zevk almışlardı. Sanırım babam günün birinde büyük ikramiyeyi kazanacağına inanıyordu. Babamızın son isteklerini yerine getirmeye kararlıydı. hemen hemen ailenin tüm fertleriyle birlikte Hawaii'ye bir yolculuk planladık. Ona bu işi kolayca ayarlayabileceğimizi söylediğimiz halde babam birinci sınıfla yolculuğa kesinlikle karşı çıktı. Hepimizin en ucuz tarifeli biletle gitmemizde ısrar etti. Öyle gösterişten hoşlanmıyordu. Babamın tüm istediği Hawaii'ye sağ salim varabilmekti. Gösteriş demekle yemek servisini kastediyordu. Bizler de uçuş görevlilerinin ucuz biletle yolculuk yapan yolculara servis yaparak zaman kaybetmeyeceklerini düşündük. Babam böyle şeylere kıymet vermezdi. Onun düşüncesine göre uçakta insanlar nereye otururlarsa otursunlar, biletlerine kaç para öderlerse ödesinler, sonuçta yolcuların hepsi aynı saatte aynı yere ulaşıyorlardı. Ucuz bilet alan yolculara uçağın arkasında özel yerler ayrılmıştı. Biz bütün aile hep bir arada oturmak için önden iki sırayı işgal ettik. Bize yemek servisi yapılmayacağını bildiğimizden hepimiz evden hazırlayıp getirdiğimiz yiyecekleri paylaşmaya kararlıydık. Hepimiz en sevdiğimiz yemekleri pişirmiştik. Dört çantaya doldurduğumuz yiyecekler bütün uçak yolcularını ve mürettebatın yarısını doyuracak kadardı. Annemin etkisinin gölgesi burada kendisini belirtti. Babam bu duruma çok güldü. Amerika'ya bir bavul ve pazar çantasıyla ayak basmıştı. Bunca yıl sonra yine aynı valizlerle yolculuğa çıkmıştı. Bizler ellerimizi esrarengiz çantalarımıza daldırıp hazırladığımız yiyecekleri dışarıya çıkardıkça diğer yolculara hazır yemek dağıtan hosteslerin yüzlerindeki şaşkınlık dolu ifadeyi unutmak olanaksız. Yemeğe önce lezzetli salatalarla başladık. Bunu babamın en sevdiği yiyeceklerden olan salamlar ve biber turşuları izledi. Salatanın ilk yemek olduğunu fark eden hostesler şaşkına döndüler. Daha henüz başlıyorduk. Pazar çantalarımızın içinden rezeneli tavuklar, kızarmış patlıcan ve kabaklar, sarımsaklı kıtır kıtır İtalyan ekmekleri çıktıkça hosteslerin hayretten ağızları bir kaşı açık kalıyordu. Aralarından birisi öylesine etkilendi ki bize gizlice bir şişe şarap hediye etti. Yemeğimiz taze meyve ve peynir de sona erdi. Ohio'ya kadar yedik içtik. Tabii babam yiyeceklerin bir kısmını uçaktaki yolcularla paylaşmakta ısrar etti. Uçak yere indiği zaman çantalarımızda otelde bizi 3 öğün doyuracak kadar yiyecek kalmıştı. Uçaktan inerken hostesler bize yiyeceklerimizin mis gibi kokularının birinci sınıf yolcuların arasında bazı şikayetlere sebep olduğunu, ekonomi sınıfında yolculuk edenlere daha iyi yiyecekler verildiğine inanıp yakındıklarını söylediler. Bu unutulmaz yolculuğumuz bizim iştahımızı daha da kabartıp tatilimizin rüya gibi geçmesine sebep oldu. Sabahları erkenden kalkıp plajda uzun yürüyüşlere çıkıyorduk. Kahvaltıda tıka basa yiyorduk. Sonra Waimea koyuna pikniklere gidiyorduk. Kahala'da rengarenk balıkların arasında yüzüyorduk. Kuş çiftliğinde saatlerce kaldık. Babam asla yatmaya razı olmuyordu. Waikiki'de yaşama bir türlü doyamıyordu. Ilık meltemlerin, mis gibi çiçek kokularının, güzel insanların ve saatlerce ağır ağır batan güneşin tadına doyamıyordu. Las Vegas ise bambaşka bir alemdi. Hayatında bir gün olsun kumar oynamamış bir insanın yaşamının son günlerini burada geçirmek istemesini bizler biraz garipsedik. Fakat Las Vegas'ın babamın asla dışarı vurmadığı içindeki çılgınlığı uyandırdığını fark ettik. Gürültüden, kalabalıktan ve elektrikli heyecandan hoşlanıyordu. Para makinelerine hayrandı. Onların karşısına geçip saatlerce kol çekerek büyük ikramiyeyi kazanmaya çalışıyordu. Bizler de büyük ikramiyeyi kazanacağını ümit ediyorduk. Ama kazanamadı. Fakat hiç olmazsa babamın bozuk para sıkıntısı çekmemesine yardımcı olabildik. Babam yaşantısı boyunca yaşlanmaktan kaçınmıştı. Her zaman yaşından daha genç görünüp daha genç hareket ederdi. Her yıl bir yaş daha büyümenin yaşamın kalitesiyle asla ilgili olmadığına inanırdı. Fakat yaşamın son haftalarında fiziksel gücü tükenmeye ve yılların ağırlığı omuzlarına çökmeye başladı. Acısına sessizce katlandığı hastalığının belirtileri artık gözle görülür hale geldi. Enerjisi tükendi, gözlerinin feri kaçtı ve kanlı canlı görünümü soldu. Oturma odasında annemin özel koltuğunda saatlerce oturmaya başladı. Artık ev işlerinin kendisini fazlasıyla yorduğundan yakınıyordu. Hatta çarı fasulyelerini toplamak bile artık yorucu oluyordu. Babam bir kitap kurdu olduğu halde onu okuması için getirdiğimiz dergi, kitap, gazeteler el değmeden yığılmaya başladı. Yiyeceklere karşı duyduğu coşkusu söndü ve tabağındakileri didikleyip bırakmaya başladı. Ve sonunda soğuk muhallebi ve meyveden başka bir şey yemez oldu. Bir gün akşamüstü birdenbire babama felç geldiğini ve onu hastaneye kaldırdıkları haberini aldım. İlk konulan teşhisler daha ciddi olmadığı anlaşıldığı halde geçirdiği felç gözlerini fazlasıyla etkilemişti. Aslında yatağın başucuna gittiğim zaman beni yalnızca dokunuşlarımdan ve sesimden tanıdı. O gün akşamüstü kör mü olacağım diye bana sordu. Bilmiyorum baba diye dürüst yanıt verdim. Pekala diyerek bir süre düşündü. Ziyanı yok, yaşadığım sürece göreceğim kadar gördüm. Hatta torunumun çocuklarının çocuklarını görecek kadar yaşadım. Ve biliyor musun, eğer doktorlar beni eve gönderirlerse hiç görmesem bile evde kendi kendime idare edebilirim. Bugün bunu düşünüyordum. Evimin her köşesini karış karış biliyorum. Tabakların nerede durduğunu, tencereleri, tavaları nereye koyduğumu, kedinin yemek tabağını, kuşun yeminin nerede olduğunu biliyorum. Hatta bahçeyi nasıl tanzim ettiğimi bile biliyorum. Kendimi çok iyi idare edebilirim. Hiç kimseyi rahatsız etmeden idare edebilirim. 4 gün sonra babam öldü. Yaşantımızı onsuz sürdürmeyi düşünmek çok zordu. Cenazesine belki yüzlerce insan geldi. Aile fertleri, dostlar, arkadaşlar ve hatta tanımadığımız bir sürü insan. Onu önceden ayarladıkları gibi annemin yanındaki boş mezara gömdük. Babamın yaşadığı evi temizleyip toparlamak kolay bir iş değildi. Fakat bu görev eski anıları tazelemenin bir yoluydu. Dolapların içi anılarla doluydu. Tertiplice katlanmış kutuların, çekmecelerin ve sandıkların içine yerleştirilmişlerdi. Babalar günde ona armağan ettiğimiz ve hiç takmadığı kravatları, hiç açmadığı şişe şişe kolonyaları bulduk. Ayrıca bir kutu dolusu aile fotoğrafları, mektuplar ve babamın bizim geçmişimizi canlandıran diğer başka anılar da bulduk. Uzun süredir ölümsüzlüğün diğer insanlarda geride bıraktığımız sevgi dolu anılarda yaşadığına inanıyorum. Öyleyse babam bizimle hala birlikte yaşıyor. Mutfağında çiçeklerini sulamasında, hayvanlarına bakmasında yaşıyor. İtalya, Los Angeles, New Mexico, Hawaii, Las Vegas'ta nereye gitsem benimle birlikte geliyor. Babamın öldüğü gün garip bir rastlantı oldu. Eski yaşadığımız mahalledeki bizim sokağın karşısındaki evdeki yaşlı kadın babamın öldüğünü bilmiyordu. Babam bir gece önce ölmüştü. Bana telefon etti. Üzüntüyle, belki bilmek istersiniz. Dün gece sizin eski ev yanıp kül oldu. Bunu babanıza haber vermek istedim. O evi çok severdi diye haber verdi. Gerçekçe düşünürsek evin yanıp kül olması şaşırtıcı bir rastlantıydı. Ama kalbimde babamla birlikte yıllarca o evde mutluluk ve sevgi içinde yaşadığımızı düşününce evin de babamla birlikte yok olmak istediğini hissettim. Baba, efsanesi ve geride bıraktıkları. Evin 4 duvarı arasında babanın çocuklarıyla konuştuklarını zamanında kimse duymaz. Ama gelecek kuşaklar onun sesini ve sözlerinin odalarda hala fısıldadığını duyarlar. Jean-Paul Frederick Richter. Babama teşekkür borçluyum. Benim aklı başında büyümeme, gülmeyi seven, sevecen, ağlamayı ve zayıf olmayı bilen, sağlıklı bir kişi olmama yardımcı oldu. Yaşamın heyecanlı bir macera olduğunu bana gösterdi ve yaşamın bana sunduklarına karşı var gücümle meydan okumamı sağladı. Öğrenme tutkumu, içimde yaşadığım dünyayı daha güzelleştirme sorumluluğunu aşıladı. Babamın yaşamının büyük bir başarı öyküsü olduğuna inanmıyorum ama babam gibi ben de başarısız olmadım. Hayatın gerçeklerini öğretmekte babam bana iyi bir örnek oldu. Basit bir yaşam düsturu vardı. İyi yaşam isteyen bir insanın fazla karışık kurallara kapılmamasını öğretti. Dans edip şarkı söyleyip fazlasıyla gülmeyi öğretti. Bütün bunlar birbirleriyle ilgili faktörlerdir. Acıyla, kederle, elemle ve ölümle hayatı zehir etmemeyi öğretti. Hayat dolu bir insan yaşamı da coşkuyla doldurur. İnsan yaşamda kendi kendisini kandırmamalı. Doğum ve ölüm aynı döngünün eseridir. Ne bizimle başlar ne de bizimle sona erer. Tanrı'ya yakın olun. Sevgi kutsaldır. İdealistlik zaaf değil, kuvvettir. Eğer onlara fırsat tanırsanız her insan iyidir. Herhangi bir sebeple ayrım yapmak yanlıştır. Hayatta insanın kendisine saygı duyması şarttır. Tanrı'nın gözünde her insan eşit olduğu halde insanlar eşit yaratılmamıştır. Öyleyse kendilerine yardımcı olmayan insanlara yardım etmek bizim sorumluluğumuzdur. Zalimlik zayıflığın işaretidir. Bağlılık ve şefkat sevginin ana maddeleridir. Sevgi yok edilemez. Öyleyse insanın en kuvvetli gücü sevgidir. Değişim kaçınılmazdır. Her şeyi bildiklerine inanan insanlar tehlikelidir. Yıllarca önce sınıftaki küçük kızın söylediği gibi herkesin bir babası var olduğu doğrudur. Fakat babalar vardır, babacıklar vardır. Benim babama karşı duyduğum derin sevgi onun hatalarını görmeme yardım etmiş olabilir. Onun mükemmel olmadığını biliyorum ama onun bir aziz olmadığını da biliyorum. Fakat onun asla bencil, asla şerefsiz ve kinci, affetmeyen biri olmadığını biliyorum. Gururlu, duygusal ve sevecendi. Belki de en büyük hatası güven ve sevgiye olan derin tutkusuydu. Tabii eğer bu hata sayılırsa, şefkatli, akıllı ve her zaman başkalarının iyiliğini isteyen birisiydi. Ne olup olmadığı veya neyi olup olmadığı önemli değil. Babalığa karşı olan tutumu benim yaşantımda olumlu ve sonsuza dek sürecek bir ayrıcalık meydana getirmiştir. Bir insandan bundan başka ne bekleyebiliriz ki? Teşekkürler baba. Seni her zaman seveceğim. Kitabın sonu.